Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 18. ayrım. 10. bölüm. Rourke'la çalışmayı kolay kılan şey polisleri anlamasıydı. Bunun bir polisle evli olmasından değil, yaşamının çoğunda Eve'in şüphelendiği gibi onları atlatmak için uğraşmış olmasından kaynaklanması önemsizdi. Ona her şeyi harfi harfine anlatmasına gerek kalmıyordu ve bu sayede zaman kazanıyorlardı. Elindeki her şeyi FBI'ya vermedin ama zaten bunu tahmin ediyorlardır. Evet, merak etme, ölmezler. Dolayısıyla onların Yost'la ilgili yıllardır öğrenebildiklerinden fazlasını bir haftadan kısa bir süre içinde öğrenmenden şüpheleneceklerdir. En azından nasıl yapabildiğini merak edecekler. Bu da keyiflerini kaçıracak. Evet, bu durum da beni çok üzecek. Rekabet duygun ön plana çıkıyor Teğmen. Olabilir. Konu tutuklamaya geldiğinde alkışları federaller kabul edebilir. Ama Yost onu kimin yakaladığını bilecek. Benim için işin o kısmı önemli. Adamlar gümüş tele santimine kadar aynı olmasına dikkat etmediler. O kadar barizdi ki kendi çıkardıkları profil bile adamın ne kadar planlı olduğuna, ayrıntılara olan saplantılı tavrına dair güçlü bulgular veriyor ama yine de çözemediler. Sence de federal büro içgüdüler ve ihtimallerden ziyade kesin verilere gereğinden fazla bel bağlayıp genel hatlar üzerinde yoğunlaşmıyor mu? Eve kaşlarını çatarak ona döndüğünde Rourke gülümsedi. Onlarla değerli vaktini ayırarak konuşmamıza gerek olacak kişisel münasebetlerim olduğundan değil tabii. Öyle mi? Bir ara zaman yaratırız o halde. Ama söylemek istediğim asıl şey, sen genel hatları anlamak ve netleştirmek için verileri kullanırken içgüdülerine de güveniyor ve olasılıkları hesaba katmayı hiç unutmuyorsun. Belki, fakat belki de federaller kaliteli bir şampuana 5000 dolar sayabilecek bir adama çok alışık değillerdir ve olaya o açıdan bakmamışlardır. Zengin, lüksüne düşkün adam açısından yani. Hiçbir zaman kişisel kullanım için şampuan almam. Ayrıca sen her halükarda o açıyı hesaba katardın. Ayrıntıları kaçırmıyorsun. Yine de lüks ürünler konusunda senden daha çok şey biliyorum ve uzman danışman olmamın sebebi de bu. İyi, sivil danışman diye düzeltti. Ayrıca yarın öğlen Whitney'in resmi onayına kadar o da değilsin. Nasıl olsa yarın göreve başlayacağıma göre şimdiden Jonah Talbot'un cinayetinde ele geçirdiğiniz diski görmek istiyorum. Olmaz. Yost'un ne giydiğini, nasıl giydiğini görmem gerek. Oteldeki diski incelemiştim. İngiliz tasarımcının ürünlerini giydiği hani. Bir disk kaydındaki adamın ceketine bakıp hangi tasarımcıya ait olduğunu nasıl anlıyorsun ki? Rourke, sevgili Eve diyerek elini karısının eski ve solmuş NYPGT tişörtünün omuzlarında gezdirdi. Moda bazılarımız için öncelikli bir konudur. Taş attığını sanıyor olabilirsin dostum ama hedefin yanlış. Neyse, zaten bir züppenin başka bir züppeyi tanımasına şaşırmamam gerek. Dosya çantasından diski çıkardı. Kapıdan girerkenki görüntülerine iyice bak. O kadarı anlamana yeter. Eve, diski çalışma masasındaki üniteye aktarırken zaten daha fazlasını göstermeye niyeti olmadığını düşündü. Bilgisayar, yüklenen diski çalıştır. Sıfırıncı birimden 15. birime kadar. Görüntü duvar ekranında olsun. İşlem yapılıyor. Seçilen kesit ekranda. Her ikisi de ekrana bakarak Yost'un sakin tavırlarla merdivenden çıkarak Jonah Talbot'un kapısında duruşunu izlediler. O anda görüntü durdu. Kesinlikle İngiliz işi, dedi Rourke. Ayakkabılar da öyle. Çantasına daha yakından bakmam gerek. Pekala, bilgisayar ekrandaki 12. ve 22. kısım arasını yakınlaştır, 10 kat. İşlem yapılıyor. Tutan elin bir kısmı ve çanta büyümeye başladı. Demek ki yine İngiliz. Bu çanta Londra'da özel olarak üretilen Whitford serisinden kahrolası fabrikası da bana ait. Bu iyi. Londra'daki satışlara odaklanırız o halde. İngiliz tasarımcılara. Klasik eğilimli olanlar diye ekledi Rourke. Eve kaşlarını çattı. Ben daha çok artistik görünüşlü diye düşünmüştüm. Peruk ve fular o havanın yaratılması için eklenmiş ama onların dışında tamamen klasik. Takım elbise Mali tasarımına benziyor ama Smythe ve Waxville'de aynı keskin köşeli kesimleri yapıyor. Ayakkabılarda Canterbury sayılır. Eve yine kaşlarını çatarak ekrana baktı. Ayakkabılar ona sadece ayakkabı gibi görünüyordu. Sıradan, siyah, topuğuna bas giy ayakkabılardan. Pekala, öyle takip ederiz. Bilgisayar diski çıkar. Bilgisayar, devam et. Gerisini de izleyeceğim Eve. Hayır, hiçbir anlamı yok. Gerisini de izleyeceğim dedi Rourke. Yoksa bir şekilde ele geçirip başka bir yerde ve başka bir zaman izlememi mi tercih edersin? Sadece gerisini izlemenin hiçbir anlamı olmayacağını söylüyorum. Annesiyle ben konuştum. Ağlamalarını ben dinledim. Bilgisayar, diske devam et. Eve usulca küfrederek geri çekildi. Sakinliğini korumak için elinden geleni yapıyordu. Kalkıp iki kadeh şarap koydu. Rourke önceki brandiye dokunmamıştı. Diskte olanları tekrar izlemesine, olanları tekrar yaşamasına hiç gerek yoktu. Gözlerini kapattığında her hareketi, olan her lanet şeyi gözünün önüne getirebilirdi. O gece gözlerini kapadığında da aynı şeyleri göreceğinden korkmaya başlamıştı. Ya da daha beteri, kendi çocukluk halini görecekti. Tekrar tekrar yanıp sönen kırmızı bir ışığın olduğu, pislik içinde bir odada, kanlar içinde ve darmadağın bir kız çocuğu. Eve, yükselen Mozart nameleriyle kendine gelerek arkasını döndü ve diski kocasıyla birlikte izlemek üzere yanına gitti. Rourke, görüntüyü dondur talimatını verdi. Sesi buz gibiydi. Jonah Talbot, yerde kendinden geçmiş halde yatarken, onu öldürecek olan adam gömlek düğmelerini açmaya başlamıştı. 30. ve 42. kısımlar arasını büyüt. Bilgisayar talimatı yerine getirdiğinde Rourke başını salladı. Kol ağzındaki ufak motif. Gömlek Londra'da Bond Caddesi'nde yapılmış. El yapımı. Bilgisayar, devam et. Konuşmadan ve hiçbir şey yapmadan diski sonuna kadar izledi. Eğer Eve, süslü ifadeler kullanan bir kadın olsa, Rourke'un her hücresinden alev alev bir öfkenin fışkırdığını söyleyebilirdi. O öfkenin nasıl değiştiğini, soğuyup tüm odayı kaplayan bir buz kütlesi haline dönüştüğünü anlatırdı. Kayıt sona erdiğinde Rourke bilgisayara doğru ilerleyerek diski çıkardı ve Eve'in masasının üzerine koydu. Bir dakika, sadece bir dakika sonra kendini tekrar toplamayı başarmıştı. Şimdi izlemekte ısrar ettiğim için özür dilerim. Sen de benimle izlemek zorunda hissettin kendini. Ben hala gün be gün buna nasıl dayandığını, nasıl başa çıktığını anlayamıyorum. Kendime sorumlusunu durduracağımı söyleyerek, onu bir daha asla böyle bir şey yapamayacağı bir yere göndereceğimi söyleyerek. Yeterli olmaz ki Eve, asla yeterli olmaz. Rourke şarabını yudumladı. Katı öfkesini ön plana alarak acısını ve acıma duygusunu derinlere gömmüştü. Tahmin edilebileceği üzere bir İsveç saati takıyordu. Çok fonksiyonlu bir Rolex. Bende de bir tane var. Böyle konularda güvenilir bir kesinlik isteyen binlerce başka kişi gibi. İstersen bu konuda da yardım edebilirim çünkü fabrikası senin. Ve aynı modeli satan birçok büyük mağaza diye ekledi Rourke. Çanta ve ayakkabılarda aynı şekilde. Sanırım kıyafetlerinin geri kalanı daha çok vakit alacak. Onlar müşteri bilgilerini vermek için bir sürü evrak, resmi izin ve diğer ıvır zıvırlar konusunda ısrar edeceklerdir. Londra şubesi bu saatte kapalıdır. Onu sabah hallederim. Sen geri kalanı konusunda araştırma yapmaya başla. Ben de öldürülen hakim konusunda neler bulabileceğime bir bakayım. Rourke kafasını salladı ama şarabını içerek olduğu yerde kaldı. McNab, senfoni ve benzer türdeki şeylerin sezonluk biletlerini araştırıyor demiştin değil mi? Eğer bir engelle karşılaşırsa konuyu halledebileceğimi düşünüyorum. Uygun kanallar aracılığıyla ve sadece basit bir link görüşmesiyle. Tamam, haber veririm. Bir de porno, gerçek tecavüz ve cinayet diskleri borsasında hala bazı bağlantılarım var. Yani o işleri yapan insanları tanıyan, insanları tanıyan tanıdıklarım var. Hayır, araştırdığın duyulursa Yost'a mal veren adam panikleyip işi belli edebilir. Gizlilik konusunu kolayca halledebilirim. Yine de istediğim buysa Ian devam etsin. Ama cihazlarım kimsenin haberi bile olmadan araştırma yapmamızı sağlardı, diye hatırlattı. Bu kez olmaz Rourke. Eğer kayıt dışı bir şeyler kullanırsam en ufak bir veri bile takımın geri kalanına söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Her şeyi kitaba uygun yapacağız. Rourke, "Patron sensin," diyerek elindeki şarabıyla birlikte kendi ofis kapısına doğru ilerledi. Güneye doğru epey sokak ötede, şehir merkezindeki sıkışık ve düzensiz dairesinde McNabb bilgisayarına gömülmüş çalışıyordu. Yanında hala gömleği ve üniformasının pantolonuyla duran Peabody, dairedeki daha küçük bilgisayar ünitelerinden birinde meşguldü. McNabb, "Diğer adamların sporcu holoları toplaması gibi bilgisayar topluyor," diye düşündü. Porno sitelerinde isim araştırmak artık başını ağrıtmaya başlamıştı. Ama Peabody, başlıklara, reklamlara ve 30 saniyelik reklamları indiren potansiyel müşterilerin isimlerine yoğunlaşmış halde azimle devam ediyordu. McNabb, Yost'un internetteki seks siteleri labirentinde geziniyor olabileceğini ve seçimlerini ön izlemelere göre belirlediğini düşünüyordu. Ön izlemeleri kendi bilgisayarına indirmesi ihtimal dahilindeydi ve eğer öyleyse şansları yaver gidebilirdi. Çünkü programı indirmek için bir kimlik ve kredi kartı numarası zorunluydu. Ön izlemeleri sadece izlemiş olsa bile en azından bir kullanıcı adı girmesi gerekiyordu. Kullanıcı adlarının çoğu çok gülünçtü. Koca alet, sperm tanrısı, azgın köpek. Peabody, Sylvester Yost'un kaba ya da aptalca bir isim seçmeyeceğini düşünüyordu. Arkasına yaslanarak batmaya başlayan gözlerini ovuşturdu ve çantasını açarak bir ağrı kesici aramaya başladı. McNabb dalgın bir tavırla uzanarak Peabody'nin omuzlarını ovmaya başladı. "Mola vermek ister misin? Şu baş ağrısı geçse yeter. Belki bacaklarımı biraz esnetsem olur." Ayağa kalktı ve omuzlarını çevirerek su almak için mutfağa gitti. McNabb, genç kadının bu akşam onunla birlikte çalışmak için Charles Morrow'yla bir randevusunu iptal ettiğini biliyordu. McNabb içten içe, iş için bile olsa, ukala lisanslı eskortun kıçına bir tekme yemesine seviniyordu. Asıl istediği ise Morrow'nun güzel yüzüne kendi tekmesini indirmekti. Ve çok yakında, günün birinde, ekrandaki görüntü düşüncelerini böldü. İki kadın, iki erkek çırılçıplak bir halde ve inanılmaz esnek uzuvlar yumağı halinde yerde debeleniyorlardı. "Yüce Tanrım! Ne? Ne oldu? Bir şey mi yakaladın?" Peabody içeri koşturmuştu. Ekrana doğru eğildikten sonra McNabb'in ensesine bir şaplak indirdi. "Lanet olsun! Eğlenmeyi bırak! Ben de bir şey buldun!" Peabody afallayarak duraksadı. Tek söyleyebildiği "Wow!" oldu. Ekrandaki hareketi takip ederken her ikisinin de kafaları tamamen yana eğilmişti. "Kadın çift eklemli filan olmalı. Üçlü hatta," dedi McNabb. "Gruptaki hiç kimsenin de omurgası yok bence. Aksi takdirde asla bu pozisyona giremezlerdi." Bakışlarını birbirlerine çevirdiklerinde her ikisinin gözleri de şehvet ve meydan okuma doluydu. "Bir grup pornocunun bizi geçmesine izin veremeyiz, değil mi?" McNabb çoktan pantolonunu çözmeye başlamıştı. "Elbette veremeyiz ama bence acıyacak. Polisler acı hissetmez." "Gerçekten mi? Şuna bir bak istersen." Gülerek McNabb'i yere doğru çekti. Şehrin başka bir yerinde Sylvester Yost, yemek sonrası brandisi ve sigarasını bitirmişti. Hizmetçi droidini mutfak ve yemek odasındaki karışıklığı toparlaması için tam olarak 12 dakikaya programladı. Elbette yapılan işi şahsen kontrol edecekti. Harika programlanmış droidler bile genelde işleri Yost'un talep ettiği mükemmellikte yapmayı başaramıyorlardı. Kendisine dana etli enfes bir piçatta hazırlatmıştı. Genelde bir iş sonrasında mutfakta bir şeyler yaparak oyalanmayı, sosları pişerken şarabını yudumlayıp, yaptığı yemeklerden yükselen kokuların zevkini çıkarmayı severdi. Ama böylesi bir zevkin arkasından kirli bir masa ve tabaklar kalıyordu. Yost, yemek sonrasında bulaşık makinesini yerleştirmek yerine, brandisi ve sigarasıyla rahatlamayı tercih ettiğinden droid işine yarıyordu. İri ve kaslı bedeni, siyah ipekten uzun bir kaftana sarılı, gözleri yarı kapalı halde Beethoven'ın muazzam melodilerini dinliyordu. Böyle anların başarılı bir iş günü sonrasında bir erkeğin hakkı olduğuna inanıyordu. Ve yakında, çok yakında, sakin emeklilik günleri başladığında bu anlar uzayarak günlere, günler de haftalara dönüşecekti. "Ah, ama işi özlerim," diye düşündü. Yani belki arada sırada, baktı ki çok özlüyordu, o zaman keyfine göre işler alabilirdi. Ama sadece ilginç olanları, sıkıntıyı önleyecek olanları. Ancak zamanının çoğunda müziğin, sanatın, boş vakitlerinin ve yalnızlığın kendisine yeteceğini düşünüyordu. Bu iş önerildiğinde Yost bunu bir işaret olarak görmüştü. Kariyerini sonlandırmak için harika bir işti. Daha önce Rourke'un gücü ve konumunda bir adama bu kadar yaklaşabildiği bir iş almamıştı. Bu nedenle 3 hedef için normal ücretinden 3 kat fazla para talep edebilmiş ve almıştı. 4. hedefi ortadan kaldırıp kaldırmamak onun takdirine bırakılmıştı. Kontratın ilk bölümü tamamlandıktan 2 ay sonra Rourke'un kendisini de öldürmeyi başarırsa 25 milyonluk bir prim daha alacaktı. Yost, harika bir emeklilik harçlığı diye düşündü. Kontratın son kısmını da başarabileceğinden şüphesi yoktu. Bu kısım, kariyerinin en muazzam anı, zirvesi olacaktı. O anı sabırsızlıkla beklediğini fark etti. 18. ayrımın sonu, sayfa 176, devamı 19. ayrımda.